25. ve son ayrım, sayfa 487. Varoluşu Tanrı akıl düşünce üçlüsünden ayrı tutmayı asla kabul etmezken, bizim içinde olmadığımız bir dünyanın gerçek olduğuna inanmam için, söyle var mı bir neden? Maddeciler tam 30 yıl ateizmi işlediler, insanlığı varoluşun ortasına yerleştirdiler. Sovyet Marksistlerinin bu kadar ahmak olmuş olmaları, ne yazık. Komünizmin nizamı alemin bir gereği olduğunu anlatan kitaplara geri dönecek vaktim yok. The Second Death'e vaktim yok. Dipnot, The Second Death, bir kez daha yargıya çekilmek ya da cezalandırılmak anlamında, yine aitten. Onların senfonileri bizden bağımsızdı, bize kayıtsız olduğu için anti insandı. Yüzünde muzip bir ifade belirdi. Marx'ın yazdıklarını yeniden okuduğundan bile şüphelendiğimi sana söylemiş miydim? Gülmeye başladım. Ey ukniyem, ey ukniyem dedi, sen bu türküyü pek seversin değil mi? Biz aydınlar ne zekanın doğasını anlıyoruz ne de zeki bir zihnin çıkışlarını. Konstantinopollü sultanım, madde ve maddeciliğin güdümünde olduğumuzdan dünyanın biz olalım diye var olduğunu, evrenin başlıca mobilyası olduğumuzu unutuyoruz. Diriliş ancak isteniyorsa gerçekleşebilir, ancak o zaman mümkündür. Meğer ki ahmaklığın sükunetinden olsun bilimin batınıya karşısındaki alçak gönüllü duruşunu seviyorum. Ayıptır söylemesi ama bizde düşün düşün boktur işin diye bir deyiş vardır. Ben sana onu hiç söylemiş miydim? Alexi de gülmeye başladı. Şunu bir daha söylesene. Ayıp olduğu için zorlanıyorum dedim. Düşün düşün boktur işin derler çünkü olacağına varır. Gülmeyi kesti, dikkatli yüzüme baktı. Bana ben bir Tatarım, ben bir Moskov'um, ben bir Osmanlıyım, ben bir Asyalı, bir Doğuluyum dediğin günü hatırlıyor musun? Senden bir imza ile boşananın Aytunç olduğunu söylediğin günü. Onun meşruiyetini kaybetmiş gücünün karşısına ayakta kalma savaşı verdiğini söylediğin günü. Elbette, elbette hatırlıyorum. İtiraf etmeliyim ki o gün o söylediklerinin kadınsı tepkisellik olabileceğini düşünmüştüm. Ama seni tanıdıkça bunun bir kaçış olmadığını, doğuluyum derken murakabe edilmiş kimliği tanımladığını anlamaya başladığımı seziniyorum. Teşekkür ederim ama orada dur, sen söyleme ben söyleyeyim. Düşün düşün boktur işin sana Merejkovski'nin Çinlere ilişkin değerlendirmesini hatırlattı değil mi? Burada sırlar yoktur, derinlikler yoktur, diğer dünyalara geçişler yoktur. Her şey sade ve düzdür. Yıkılmaz bir aklı selim, yıkılmaz bir pozitivizm. Olan tek şey budur, başka da bir şey yoktur. Başka hiçbir şey düşünülmez. Omuzlarını silkti. Merejkovski konusunda haklıysam da renk vermedi. Yollar ve düşünceler insanı geliştirmez, yolları ve düşünceleri geliştirecek olan insanlar dedi ki bu Konfüçyüs'ten. İnsanoğlu doğanın işleyişine selam verip kendisini ıslah etmeye koyulmalı, ahenk içinde işleyen bir toplum yaratmalıdır. Hayatı bilemeyen insanoğlu ölümü hiç bilemez, öbür dünyaya ilişkin bilgimiz bu spekülasyondan öteye geçemez. O halde işte senin söylediğin Türk deyişi, düşün düşün boktur işin. Buraya kadar varım Zelenski, ancak Merejkovski'nin bir de Çin'in ruhani temelini teşkil eden Lao Tzu'nun ve Konfüçyüs'ün öğretileri, tanrısı olmayan bir din yani mükemmel bir pozitivizmdir demesi var. Bizim tanrımız yok değil ama geceleri yanına anasını ve Aziz Nikola'yı alıp, elinde küçücük gözlere benzeyen yeşil kırmızı mavi lambalar, kilisede pat pat gezen bekçiyi korkutan tanrı değil. Elinde kırmızı tebeşir canını alacaklarının kapılarına çarpı işareti koyan tanrı hiç değil. Ölümsüzlük kavramı da yok değildir ama bu yaşama hırsı değil, manevi bir kavramdır. Sizde olduğu gibi yaşama doğrudan müdahale etmez, toplumsal ve ahlaki önemi vardır. Bizde ölümsüzlük gök kubbenin altında kalan bir hoş sadadır ki ancak yaşamlarıyla insanlığa iyi örnek olanlara nasip olur. Ahlaklı, dürüst, üretken insanlara, ölümsüzlüğü yakaladığımız duygusuyla avunabilmemiz, ebediyete kadar yaşayacak erdemlere sahip çıktığımıza inanıyor olmamıza bağlıdır diyebilirim. Hayattayken toplumun arzuları doğrultusunda çalışacağım, öldüğümde dünya barışı içinde olacak der miydin? Evet derdim, insan kendisine bu dünyada bir hedef koymalı, diğer insanlar için yaşamalı, göçmüş bilgeleri incelemeli, ideal bir toplum gerçekleştirmeye çalışmalı da derdim. Ve Türkiye'deki Müslümanlar yadırgamazlardı. Dipnot, Zhang Zai, Song Hanedanı dönemi Konfüçyüsçü düşünürden. Allah ezeli ve ebedi varlığını sürdürür. Bizim sınırlı aklımızın almadığı işlerine devam ederken, biz burada yeryüzüne kendimizi ıslah etmekle uğraşırız gibi bir anlayış bu. Böyle baktığımda mükemmel bir pozitivizmden bile bahsedilebilir belki. Anlamadığım bunun neden intelijentiye bu kadar korkutucu gelmiş olduğu. Belki de onları kendilerini Tanrı'nın yerine koymak, daha doğrusu Tanrı insanlığa sıvanmak çabalarında desteklemeyi reddetmemize öfkeleniyorlardı. Olabilir mi? Mabafi aynı öfkeyi Tereza'da sezinlemiyorum desem yalan. Rus kültürünü daha halen toplum denilen soyutlamayı bireyden yüce tutan aydınlanma öncesi ortaçağ dünya görüşünü yansıtmakla suçladığını biliyorum. Ulus ya da toplum şöyle dursun, Allah'a bir vizyon yüklenmesini bile ilkel bulduğunu, aşkın az gelişmişlik sınıfına giren bir yanılsama kabul edilmesi gerektiğini düşündüğünü de biliyorum. Teresa'nın benim hayatımda nereye düştüğünü merak ediyorsun değil mi? Utandım. Teresa'nın senin hayatında nereye düştüğünü sorgulamak bana düşmez Alexi. Biraz düşündü. Teresa benim Amerikan kitabım, Lubimaya dedi. 1991 Rus devriminin yürüyüşüne devam ettiği kitap. Teresa'ya nakil yapmış olmamı tarihin bir sonraki sahnesini izlemek istemime bağlıyorum. Çok bencilim değil mi? Haklısın. Ben de kendimi hiç sevmedim. Rusya'da insanların başka birinin bedeninde diriltildiklerini düşündüğünde kendimi sevmemem normal no. İntelijenti sadece Rus aydınlarına mahsus bir kavramdır. Ahlak sahibi aydınlar. Teresa gibi batılı aydınlar intelijenti değildirler. Biz Rus aydınları hep iyi insanlar olmak istedik. En azından iyi olduğumuzu düşünmek istedik. Öyle miydik? Öyle miyiz? Hayır, iyi insanlar değiliz. Zeka nasıl iyi olabilir ki sultanım? Özgür düşüncenin ahlak sınırları içinde kalacağını sanıyorsan aklını yitirmiş olmalısın. Marx isimli bu canavar karısına aşk mektupları, şiirler yazardı. Ama iyi bir şair değildi, ne yapsın? Etrafı bombalamadı ama devrimciydi. Dediğim gibi devrimci olmanın kötü bir yanı yoktur. Aşık olmanın da kötü bir yanı yoktur. İyi olmaya çalışmanın hiç ama hiçbir kötü yanı yoktur. Ne ki bugün artık Rusya'da kayda değer pek bir şey olmuyor. Ben savaşa katılmaya hazır olduğumda gelecek bitmişti sultanım. Yaklaşık 100 yıllık sıcak ve soğuk savaş sadece Rusya'nın değil, dünyanın yüzünü değiştirmek içindi. 3. milenyum içindi. Rusya tarihteki rolünü oynadı. Şimdi artık intelijentinin rüyalarıyla gebe kalmak sırası Amerika'da. Öyleyse bekleyelim, görelim ve öğrenelim ve sessiz kalalım. Bulgakov böyle demişti. Dipnot. Mihail Afanasyevich Bulgakov, 1891-1940. Öyleyse bekleyelim, görelim ve öğrenelim ve sessiz kalalım. İnsanın kendisini ayağa dikecek, kendisiyle meşgul olacak cesareti bulması lazım. Kendini yapılandırmak demek her gün yıkmayı öğrenmek demek. Kitleler hep şikayet ederler. Senin kendilerinden olmadığını söylerler, katlanmayı da öğrenmek lazım. Rusya'da folk vardı, intelijentinin dışında Rus halk şarkıları, dansları, geleneksel kıyafetleri vardı. Popüler kültür oydu ama ne fark? Ne büyük bir farktı onlarla bizim aramızdaki. İntelijenti gezegenimizdeki son sınıf farklılığının kültür... Kültürel sınıfsallığın temsilcisi, zengin ve fakir arasında uçurum kabul edilebilir ama bu uçurum kabul edilemez. Köleler ve patronları sanatçıyla birlikte cephe aldılar. Neden? Çünkü onlardan birisi değildir, çünkü daha şimdiden ölümsüzdür sanatçı. Öyleyse anti-entelektüalizmi devamlı kılmak lazım, kültür devrimi sürdürülmelidir. Nasıl yapılacak? Önce kültürün bir yerde yoğunlaşmasını önlemek lazım. Üniversiteler dağıtılacak, kültürlü insanlar birbirlerinden uzaklaştırılacak, egemen kazanların içinde erimeleri sağlanacak, farklılığı kaldıramayız. Fransız devrimi aristokrasiyi herkes aristokrat yapabilsin, bu rolü herkes oynasın diye yok etti. Postmodernizm modernizmi kitle tüketimine sundu. Şimdi düşününce postmodernizm değil, süpermodernizm demek daha uygun olurmuş. Rıhtımda beyzbol şapkalarıyla dans eden gençlere doğru baktı. Popüler kültürün karşısına ne koyacağız Lubimaya? İstenmeyen kültür mü? Evet, sıra Amerikan aydınlarında. Bırakalım da Rusya'yı onlar düşünsün, biz biraz nefes alalım. Amerikan konforunun, huzurunun keyfini sürelim, olmaz mı? Ben ne cevap vereceğimi bilemezken, 1995'te çoğunun komünistlere oy verdiklerini biliyor muydun? O görülmeyen tarih, oy oy oy diye inledi. Ne demişti Tolstoy? 1881 Mart'ında Çar'a, kötülüğe güç kullanarak karşı durmayacaksınız. Hayır Lubimaya, yıkıma yıkım eklenmez. Yıkma, yarat. İlke bu olmalıydı. Einstein'ı Tanrı'nın papazlarından birisi olarak neden görmeyiz dersin? Çünkü zannederiz ki bilim her zaman dine karşıydı. Oysa bilimden anlamayanın İsa'nın dirilişini anlayabileceğini sanması ne garip. Trajik mi dedin sultanım? Yo, benim gibi her an ikame edilebilir bir insan için trajik değil. Ama benden öncekiler onlar kendileriyle dolu insanlardı. O üç işe yaramaz kız kardeş bile önemliydi. Dipnot, Anton Çehov'un Vişne Bahçesi adlı oyunu, demir yollarının girmesinden sonra altüst olan toplumsal düzeni anlatır. Ama şimdi öyle değil, bizim zamanımızda öyle değil. Trajedi ancak insan hayatının bir değeri varsa trajedidir. Yaşamın değeri varsa demiyorum, insanın değeri varsa diyorum. Yaşam nasılsa devam eder, göçmenler, tabii afetler önemlidir. Onegin ya da Oblomov gibi ziyan olmuş hayatlar değil. Adam yazmak istediği kitabı yazamadıysa kimin umurunda? Onun gibi o kadar çok adam var ki. Büyük edebiyatçı çıkmıyor mu artık? Çıkmazsa çıkmasın, hayat devam ediyor. Haydi AIDS'den bahsedelim. AIDS'den bahsetmek şöyle dursun, üstünde düşünmek bile istemiyorum. Otobüsler geliyor, otobüsler kalkıyor, tramvayların üzerinde Europe Plus reklam panoları ki St. Petersburg'da yeni açılan bir radyo istasyonudur. Plus kısmı Rusya demek olsa gerek. Avrupa artı Rusya. Büyük Petro 24 saat rock çaldıklarını duysaydı sevincinden dans ederdi. Dram yasa benziyor Gülo'ya, genel tüketim için değil, en azından cennette öyle değil, Amerika'da öyle değil. Ne acı, ne kadar acı. Berdiyev trajedinin insanın özünün bir çeşitlemesi olduğuna inanırdı. İsa'dan yola çıkan Dostoyevski de acının, trajedi Rus entelijansiyasının özü. Cennet ilkesine, neşeye ve hazza iyi gözle bakmayan ilkesel olarak acılıdır. Yalnızlık Aydın'ın piyesini trajediye dönüştürür ve tiyatro aranılan bir şeydir çünkü hayattır. Tiyatronun yani gerginliğin yani çatışmanın yokluğu ölümün işaretidir. Gerginlik insanı içinde olduğu duruma boyun eğmekten koruyan, yabancılaşmasını mümkün kılan yöntemdir. Ortamdan bağımsızlık için savaş özgünlüğün sıradanlığa karşı savaşıdır. Ne yapılmalı? Issız bir adada ne düşüncelerini, ne başarılarını, ne bilimsel keşiflerini, ne de sanatsal yaratıcılığını duyurmak gibi bir umudun yokken çalışmaktan vaz mı geçmeli? Yoksa yaşamayı, yaratmayı, çalışmayı toplum içinde yaşıyormuşçasına sürdürmeli, emeğinden bir iz bırakmaya mı çalışmalısın? Bana sorarsan ikincisi, düşünce ve düşüncenin ifadesi. Etrafta o ıssız adada neyip olup bittiğini bilen tek bir kimse olmasa da devam etmeli. Sahi mi? Türkiye'deki sevgilini yaşam ahlakından vazgeçtiği için bırakmış olmanı anlıyorum. Bir zamanlar ben de bir bilim adamıydım. Öyle olduğumu zannediyordum. Ben de ıssız adamı terk ettim. Ve şimdi o adaya geri dönmek istiyorum ama artık çok geç. Frunzenskaya'daki caddeyi yeni açtıklarında hatırlıyorum. Stalin dönemindeki terörü ve o terörün nasıl iletildiği aklımdan çıkmıyor. Kardeşleri gulaklarda yok olurken Frunzenskaya'da oturanlar sabah kalkar o caddenin üzerinden işlerine giderlerdi. Sevgili annem Badam Zelenskaya Hastanesi'ne, sevgili öğretmenim Galina Alekseyevna okuluna. Peki yaşam ahlakını kime bırakır da giderlerdi? Yaşasın ahlaksızlar, bunlar Decembrist değillerdi. Dipnot. Decembrist Aralık 1825 ordu başkaldırısı Aralık'ta olduğu için Decembrist diye bilinir. Kahraman kavramı Rus zihninden silinmişti Gülo'ya. Bunu anlıyor musun? Kahraman, bireysellik paradigmasını talep ediyor, şart koşuyor. Brodsky tutuklandığında, dipnot, Joseph Brodsky 1940 Leningrad, 1996 ABD, 1987 Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Brodsky tutuklandığında, Solzhenitsyn sürüldüğünde, Sinyavski hüküm giydiğinde, dipnot, Andrei Donatovich Sinyavski 1925 Moskova, 1997 Fransa, yazar eleştirmen. Doktor Oksana Dimitrievna'nın kılı kıpırdamadı. Annem Tolstoy'un kötülüğe güç kullanarak karşı durmayacaksınız şiarına inanan birisi de değildi. Ne dersin, yoksa inanırdı da ben mi bilmezdim? Rus aydınlarının ahlaki olmazsa olmazlarını bildiğimi sanırdım. Ama belki de aydın olan annemdi de halk olan bendim. Sıra bende miydi? Ben de halk olmaya karar verdim ve sustum, yıllarca sustum. Sonra Rusya'yı terk ettim, Tereza'ya nakil yaptım. Böylece Rus aydınlarının krallığından kurtulmuş oluyordum. Zaten beni Rusya'da tutan ne vardı ki? Neden Rusya'da kalmadı? Neden kendime Rus demeliydim ki? Rus, Rus aydını, öyle mi? Unutun beni, kendimlerimin arkadaşlığına alışığım. Ölülerin ve yaşayanların seslerine de alışığım. İçimdeki dünyanın yoğunluğu beni koruyor dışarıdan. Merdümgiriz. Dipnot, merdümgiriz insanlardan nefret eden kişi, mizantrop. Merdümgiriz olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır değilim, mazoist de değilim. Kitlelere hizmet etmek mi dedin? O bizim doğal halimiz, bugün de hizmet ediyoruz. Rus entelijansiyası kitleleri ölümüne sevdi. Rus entelijansiyası sevgiden öldü. Niye sevmeyeceksin ki zaten kitleleri? Kitleler mi seni sevmiyor? Öyleyse eleştirel bilgiyle silahlanacak, kendini yeniden eğiteceksin. Bunun sonunun ayrılık demek olup olmadığı senin tutumuna bağlı. İdeolojik değil, diyalektik bile değil. Ayrılık senin yarattığın bir şey değil, ayrılık her zaman oradaydı. Benim söylediğim aradaki mesafenin varlığının teslim edilmesi, aşılamayacak olmasının kabulü. Dinle Konstantinopolli Sultanım. İster iste, ister isteme. Sen kaybetmeye mahkumsun. Çünkü farklı olmak kaybetmek demektir. Kaliteye yönelmek isteyebilirsin ama önce kendinle olan savaşını kazanman gerek. O minareden inme sakın. Kalabalığın ortasında olsan bile orada kal. Tanrılara meydan okuma, tanrılar yerde. Sovyet tecrübemden bilirim. Propaganda toplumun karşısındaki bir noktadan hareket eder. Okulların onların olduğunu, beyinlerimizi yıkamak, herkes gibi davranmaya zorlamak üzere kurulduklarını bilirdik. Biz aydınlar bağımsız düşünme yetimizi muhafaza etmek zorundaydık. Bunun için nedenlerimiz vardı ve fiyatını ödedik. O fiyat neydi biliyor musun Gülo'ya? O fiyat kendimizle yüzleşmemizdi. Nietzsche bir diğer ürün değil, bir armağandır. Kendimi inşa ediyorsam böyle bir yeteneğim olduğu içindir. Benim başarım sayılmaz. Balık balıktır, köpek de köpek ama Nietzsche. Nietzsche bir ruh. Ruhlar uzayda, sen zamanın içindesin. Meğer ki zaman güç dengesini kurup kendini korumaya alabilesin. Uzaydakiler her zaman hakimdirler. Zamanın kontrolü kendi zamanının kontrolüyle başlar. Kendi zamanının hesabını tutmak, kendi zamanına sahip çıkmak, zamanı kişiselleştirmek yoluyla nesnelleştirmek. Bu başarıldığında gerisi gelecektir. Canlı canların sayısı o kadar az ki, kediyi görüyor musun? Gösterdiği yöne baktım. Rıhtımdaki meşe ağacına çıkmış oturan sarmanı gördüm. Alexi, şu insanları yukarıdan seyreden ihtiyar Rus kedisini diyordum. Evet. O kedi günlerdir orada. Oturmuş Rusya'nın geleceğini düşünüyor. Zaman zaman göz göze geliyoruz. O bakıyor, ben bakıyorum. Ama düşüncelerini benimle paylaşmıyor. Bunca gözden, bunca ter ve buğdan sonra bir şeyler biliyor olması lazım. So, ne düşünüyorsun diye sordum kediye, aptalca. Neyi düşünecek? Vernadsky'nin küresel aklını mı, Fyodorov'un dirilişini mi, Rus entelijansiyasının geleceğini mi? O sadece ihtiyar bir Rus kedisi ama kendi sorunları var. Sovyet ya da Rus tarihi öyleymiş değilmiş, ona ne faydası var? Rusya'nın konuşan kedileri, Büyük Petro'nun batılılaştırma, entelijansiya yaratma çılgınlıkları daha başlamadan kaybolmuşlardı sultanım. Kitap yazan, kitap okuyan insanlar dururken bilge kedilere kimin ihtiyacı var? Pushkin bile o bilge kedinin uzak yabancı bir adada olduğunu söylemişti. Şehrin ortasında değil. Uzak bir denizin kıyısında, muhteşem bir yeşil meşe büyür. Ve gece gündüz dolanır onun etrafında. Bilge bir erkek kedi, altın tasması boynunda. Sağa yürüdüğünde şarkı söyler, sola yürüdüğünde harika bir hikaye. Altın şarabı içtim, oradaydım ben de. O denizi gördüm, o meşeyi, o kediyi de. Bana şarkı da söyledi, harika hikayeler de. Ve onları size naklediyorum ben de. Bana bak, senin bir bok bildiğin yok dedim o kediye. Has dedi, başını çevirdi. Birkaç adım attı, durdu, geri döndü dedim ben de. Gelecekten değil, günden kork diye miyavladı. Tanrı bize günden sakınmayı emreder. Gogol'ün izinde 3. kitaptan. Altın Gençlik. Batı dünyayı fikirlerinin veya değerlerinin veya dininin üstünlüğü ile değil, örgütlü şiddet uygulamaktaki üstünlüğü ile kazandı. Batılılar bunu çoğunlukla unuturlar ama batılı olmayanlar asla. Samuel P. Huntington. Paul Tatum'u kim öldürdü? R. Scott Maxley imzalı haberin başlığı buydu. Başlığın hemen altında casusların, Rus gangsterlerinin, uluslararası entrikanın ve Orange County'den ölü bir iş adamının karıştığı gerçek bir gerilim ibaresi vardı. Dipnot: Orange County, Kaliforniya'da bir bölge. Haber 3 Kasım 1996'da soğuk, kasvetli bir pazar günü öğleden sonra Paul Tatum, Moskova'daki otelin odasında oturmuş, Frederick Forsyth'ın en yeni gerilim romanını okuyordu, İkona. İkona, Rusya'da komünizm sonrası mafyasıyla kahramanca mücadele eden bir Amerikan ajanının hikayesiydi ve afilli iş adamının yaşamını tekinsiz bir biçimde anımsatıyordu diye devam ediyordu. Moskova'nın Amerikalıların işlettiği ve fevkalade başarılı ilk ve tek birinci sınıf otel, ofis ve rezidans külliyesini inşa etmiş olan Paul Tatum Forsyth'in hikayesini sonunu hiçbir zaman öğrenemedi. Saat 5 sularında İngilizce yaptığı gizemli bir telefon konuşmasından hemen sonra Burberry pardesüsünü kapan Tatum asansöre koştu. İskambil oynamakta olan iki Rus koruması kartları bıraklar arkasından seyirttiler. Dikkatsizliğinden veya aşırı güveninden Tatum, Armani takımlarının altına hemen her zaman giydiği açık mavi kurşun geçirmez yeleğini bu defa odada bırakmıştı. Şehrin öteki ucundaki Starlight Diner'da Başkan Boris Yeltsin'in güvenlik şefi ve Greatest USA reklam ajansının CEO'su David Rabinovich'la yapacağı toplantıya 10 dakika kadar geç kalmışken, telefondaki kimliği bilinmeyen adam ısrarla Moskova metrosunda acilen buluşmaları gerektiğini söylüyordu. ''Bu bizim David.'' ''Read on.'' dedi Alexi. ''Öyle yaptım.'' Amerikalı iş adamı son 2 yıldır kendisinin hayatından endişelenen iş arkadaşlarına aldığı ölüm tehditlerinden bir şey çıkmayacağını, siyasi bağlantılarının çok güçlü, kendisinin çok göz önünde olduğunu söylemekteydi. O gece Radisson Slavyanskaya'nın 40 metre uzağındaki Kievski metro istasyonuna yürümek üzere -30 derece soğuğa çıktığında Rusya'nın en sıradan otomobili olan Jiguli marka köhne beyaz bir sedan içinde kendisini bekleyen iki adam hareketlendi ve peşine düştüler. Tatum korumalardan birisi önünde diğeri arkasında olmak üzere metro girişindeki merdivenlerden aşağı ilk adımlarını atmıştı ki suikastçılardan birisi Jiguli'den fırladı. Korkulukların arkasına saklandı, 5.45 kalibre Kalaşnikov'u iş adamının üzerine çevirdi. Profesyonel bir işti. İlk 5 mermi Tatum'un ensesine isabet etti ki yeleğini giymiş de olsa fayda etmeyecekti. 20 el ateş edildi, 11'i hedefi buldu. Tatum metronun kirli merdivenlerine serildi. Paul bir gece önce arkadaşı Marina Goldovskaya'ya beni bundan böyle ancak bir mucize kurtarır derken ne kadar isabetli bir kehanette bulunduğunu bilmiyordu. Seken mermilerden en az bir kişi yaralandı. Moskova'daki ev sahibimin adı Marina Goldovskaya. İsmi Rabinovich'le birlikte yer almış olmasaydı yine de aymayabilirdim. Ama bana Ostanskinskaya'daki daireyi bulan David. Alexia baktım başını sallıyordu. Daha the same Goldovskaya. Okumaya devam ettim. Ateş kesildiğinde kalabalıktan birisi mafya diye bağırdı. Bunun üzerine tetikçi parmak izi bırakmamak için plastikle sardığı silahını attı. Jiguli'ye atladı, arkadaşıyla birlikte karanlıkta kayboldu. Tatum'un korumaları ateş etmek şöyle dursun silahlarını dahi çekememişlerdi. Ve hafif bir şokun dışında iyiydiler. Tatum yerde kendinden geçmiş yatıyor, müthiş kan kaybediyordu. Sağlık ekibi olay yerine geldikten 10 dakika sonra kurbanın öldüğünü ilan etti. 2 saat kadar sonra şehrin bir başka yerinde bulunan Jiguli'nin içinde boş bir gazoz şişesinden başka hiçbir şey yoktu. Kievski'nin şehrin en kalabalık metro istasyonlarından birisi olmasına karşın polis olayı gören kimsenin bulunamadığını söyledi. Hunhar cinayetten sonra Amerikan ve Rus resmi makamları olayı şiddetle kınayan mesajlar yayınladılar. Kasım 1996. Ben daireyi kiraladıktan 1,5 yıl kadar sonra. Niye hiç haberim yok? Neden bana söylenmedi? Alexi omuzlarını silkti. O tarihte Moskova dışındaydık dedi. Herhalde ondan. Ya sonra? Aradan 3 yıl geçti Alexi. Bu arada Marina ile defalarca sohbet ettik. David'le de öyle. Ama ne onlar ne de sen bir şey söylediniz. Hatta şimdi düşününce Şenura'nın bile sustu. Vay! Allah bilir. Bu Tatum benim eve girip çıkanlardan birisiydi. Sen tanıyordun değil mi? Paul Tatum'u tanıyordun. Yekaterinburg'da Galina Rotar'ın karanlık mutfağındayız. Alexi'nin sırtı pencereye dönük. Yüzü hemen hiç seçilmiyor. Tepkisini kestiremiyorum. So do you dedi olabildiğince sakin bir sesle. Sen de tanıyorsun. Önce hayır dedim. Sonra da nereden tanıyorum? Radisson Slavyanskaya'nın barında tanıştınız dedi. Roman Viktuik'in kız kardeşlerini seyrettiğiniz o gece oyundan sonra Lori, Galina Alexeyevna, Natasha Ivanova, Şennur ve sen Radisson Slavyanskaya'nın barına gelmişsiniz. Orada tanıştınız. Teresa davet etmişti. Yeah, düşün hatırlayacaksın. 1995'ten bahsediyordu. Goldovskaya'nın dairesine henüz taşınmamıştım. Rossiya Otel'de kalıyordum. Alexi'nin doğum gününde tanıştığımız Kolumbiya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Lori Esig'in rehberliğinde Rusya'da eşcinselliği alenileştirmesiyle ünlenen Roman Viktuik'in sahneye koyduğu o çok tartışmalı oyunu Jean Genet'in kız kardeşlerini görmeye gitmiştik. Komünizm sonrası Rusya'sında popüler kültür ve eşcinsellik konusunda sosyolojik araştırmaları yapan Lori Esig, Viktuik'in kız kardeşleri erkeklere oynattırmış olmasıyla ilgileniyordu. Ancak yönetmenin amacının erkeklerin kadın yerine geçmeleri değil, tersine geçmemeleri olduğunu bizler daha sonra görecektik. Kıllı göğüsleri açıkta, yüzlerinde erkek olduklarını daha da vurgulayan ağır makyaj, iki aktörün kız kardeşlerinin arasındaki ensestvari ilişkiyi müthiş bir şehvetle sergilemelerini izlemiş, şaşkına dönmüştük. Grubun iki umarsız ahlakçısının yani eski tüfek Galina Alexeyevna ile benim oyunun sonunu zor getirdiğimizi gören Teresa, hepimizi Alexi ile buluşacakları Radisson Slavinskaya'nın barında birer içkiye davet etmişti. O geceyi iyi hatırlıyorum dedim. Oyun şöyle dursun. Bardan daha içeri girerken nasıl sersemletici bir kültür şoku geçirdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Teresa'nın sohbet ettiği adam Paul Tatum'du dedi Alexi. Şenur'u almaya geldiğinde David de onlara katıldı. Devamı 3. kitapta. Kitabın sonu. 17 Aralık 2007. Sayfa 505.